Kendinizi hiçbir şeye evet deyip sonra tam da o şey yüzünden sinirlenirken buldunuz mu? Ya da elinizde onca yapılması gereken iş varken ekstra bir iş daha veren patronunuza kızdığınız bir an hatırlıyor musunuz? Veya yorgun bir haftanın sonunda dinlenebileceğiniz tek izin gününde sizi dışarı davet edip 3 saat sevgiliden ayrılık konulu bir konuşma yapan arkadaşınıza sinirlendiğiniz bir pazar yaşadınız mı? Aslında evet yerine en başta hayır deseydik, patronumuza elimizdeki işlerden bahsedip yoğun olduğumuzu ve nasıl bir önceliklendirme yapmamız gerektiğini sorsaydık ya da arkadaşımıza çok yorgun bir haftanın sonunda bu tek izin günümüzü dinlenerek geçirmek istediğimizi dile getirseydik, sanki hiç bu öfkelere gerek kalmazdı değil mi? Neden mi bahsediyorum? Bu bölüm boyunca da konuşacağım sınırlardan. Konunun derinlerine dalmadan önce 1,5 yılın ardından tekrar başladığım podcast serimle yeniden merhaba, ben Merve Keskin. Karışık kafa iyidir diyerek okuduklarımız, düşündüklerimiz, yaşadıklarımız, aşklarımız, arkadaşlıklarımız, ailelerimiz, toplum, insan, edebiyat, felsefe, sanat, kültür, psikoloji, matematik, doğa ve hayat çizgisinde düşünmekle kafaları karıştıracak ne varsa karıştırdığımız bu seriye yeniden hoş geldiniz. Ben bu 1,5 yılda daha önce beni dinleyenler için hani ne oldu ne bitti yine ilerleyen bölümlerde konusu geldikçe zaten anlatırım. Ama bu bölümün konusu olan sınırlara yavaştan geçmek istiyorum. Sınır denilince aklımıza ilk gelenler aslında daha çok iki ülkeyi birbirinden ayıran bir çizgi veya bazen bir duvar ilk akla gelen olabiliyor. Ancak sınır kelimesi varlığımızın içinde yaşayan sınırlardan, insanı tanımlayan sınırlardan bahsettiğimizde işler birazcık farklılaşıyor. O artık bir duvar olamaz çünkü bu sınırların bazı şeyleri içeri alabilmesi ve bazı şeyleri de dışarıda bırakabilmesi gerekiyor. Belki bir kapı benzetmesi olabilir. Yani ne zaman bir şeyleri içeri alıp ne zaman bir şeyleri dışarıda bırakmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor aslında. Ve biz bunlara sınır diyoruz. Elbette bu da aslında çocuk yaşlarda öğrendiğimiz bir şey ve bir şeyleri yanlış öğrenmemiz sınırlarımızın da yeterince iyi çalışmamasına sebep olabiliyor. Şimdi bu bölümde yeri gelince örneklerle birlikte genel olarak bunları konuşacağım. Bu sınırlar konusunu araştırırken de en çok beslendiğim kitap olan Dr. John ve Dr. Henry tarafından yazılmış Sınırlar adlı kitaptan yer yer alıntılar yapacağım. Kitabın tamamını okumak isteyenler için de yine açıklamalar kısmına tekrardan ismini yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bir örnekle başlamak istiyorum. Netflix'te izlediğim bir filmde bir aile babasının geçirdiği bir kaza sonucundaki ağrıları nedeniyle kullanmaya başladığı ağrı kesici bir süre sonra kendisinde bağımlılık yapmaya başlıyor ve bu bağımlılığı fark eden eşi de bundan kurtulman gerekiyor ancak bu şartla seninle tekrar evliliğimi sürdürmeyi düşünürüm diye tepkisini koyuyor. Şimdi bu sahnelere bazılarımız şöyle tepkiler verebilir. Ya o kadar yıllık eşin, çocuklarının babası. Yani hemen de böyle tepki gösterme. Ya da şöyle denilebilir. Eşi biraz daha yanında olmalıydı. Acımasız oldu bu kadar da canım denilebilir. Şimdi bu tepkileri belki bu olaya vermesek bile benzer hikayelerde, benzer şekillerde verilen çevremizde birçok benzer olay görebiliyoruz. Örneğin öfke problemleri yaşayan kocasını evine almayıp tedavi olup geldikten sonra yeniden evliliğini sürdürmeyi düşüneceğim diyen bir kadına ya canım adam tedavi oluyor işte evden atmaya da gerek var mıydı denilebilir. Yani kısaca biz bu hikayeleri binlerce farklı senaryoda görebiliriz. Şimdi bu hikayeye geri döneceğim ama başka bir hikaye daha anlatmak istiyorum. 25 yaşındaki bir gencin anne babası doktora çocukları için giderler. Ve doktora çocuklarının son yıllarda uyuşturucu sorunlarının çıktığını ve okulda da tam tutunamadığı için bir kariyer sahibi olamadığı ile ilgili yakınırlar. Aslında ailenin istediği basitçe çocuklarının ayakları üzerinde durması ve kendileri de aslında bunun için her şeyi yapıyorlar. Her şeyi. Mesela derslere ve sosyal hayatına vakti olsun diye istediği zaman ona para veriyorlar. Okuldan birinden mi atıldı? Hemen motivasyonu düşmesin diye başka bir okul buluyorlar. Çocuğun düşünüp endişelenmesine bile gerek yok. Tabii aile bunları anlattıktan sonra doktor şöyle diyor. Bence oğlunuz haklı, bir sorunu yok. Sorun sizde. Şaşıran aileye doktor daha iyi anlayabilmeleri için olayı şöyle açıklıyor. Diyor ki bir komşunuz olduğunu ve komşunuzun kendi çimlerini hiç sulamadığını düşünün. Çünkü sizin sulama sisteminizdeki sorun nedeniyle tüm su yan bahçeye gidiyor. Ve böylece komşunuz ne zaman bahçesini görse benim bahçem çok iyi durumda zaten diyor. Şimdi aynı şekilde sizin oğlunuzun işi yok, kariyeri yok ama parası var, evi var, her şeye sahip. Tıpkı komşunuzun yeşil bahçesi gibi. Yapması gereken bir şey yok. O yüzden de bu durumda bozuk sulama sistemini düzeltmesi gereken sizsiniz. Yani sorun sizsiniz diyor doktor. Şimdi bu da aslında ikinci hikayemdi. Bu hikayeden sonra tekrar Netflix konusuyla da birlikte ele aldığımızda aslında şunu görüyoruz. Bazen sevdiklerimiz zor zamanlar geçirebilir. Ancak sevdiklerimizle çizemediğimiz sınırlar tam da aslında bize sevgi diye öğretilen şeylerden kaynaklı o çizemediğimiz sınırlar günün sonunda onlar için bakıyoruz ki aslında yarardan çok zarara dönebiliyor. Bağımlı baba ailesini kaybetme korkusu yaşamadığı sürece o zorlu tedavi sürecine girmeyi erteleyebiliyor. Her şeye sahip olan bir evlat hayatının sorumluluklarıyla yüzleşip hepimiz için de zaman zaman sancılı geçen o sorumluluk alma ve büyüme evresine geçişi öteleyebiliyor. Ve tüm bunlar aslında sınır çizmesi gereken kadar, sınır çizmesi gereken kişi kadar karşısındaki kişiye de yani sevdiklerimize de zarar verebiliyor. Bir hikayeden daha bahsedeceğim. Bu hem kendi hayatımda, kendi sınırlarımla ilgili de farkındalık kazanmaya çalışırken ilk uygulamaya çalıştığım şeylerden biriydi. O da birine istemediğim şeyi direkt olarak söylemek. Yani örneğin dışarı çıkmak istemiyorum ama davet mi aldım? Bu durumda ya ben hastayım, iyi hissetmiyorum gibi bir yalana veya herhangi bir yalana başvurmak yerine ben bugün hiç dışarı çıkma modumda değilim diyerek doğru olanı söylemek gibi. Şimdi size bu yapmaya çalıştığım şeyin de nasıl gittiğini söyleyeyim. Çoğunlukla karşımdakiler işte okey diyordu. Çok normal karşılayanlar da vardı ama okey diyenler de acaba bir şey oldu mu hani bozuldular mı diye düşünüyordum. Bir gün şöyle bir şey oldu. Biraz dedikodu kısmına geçeceğim işin. Bunu söylediğim kişinin yanında üçüncü bir kişi daha vardı. Ve ben o üçüncü kişiyi de tanıyorum. Hatta o üçüncü kişiyle biraz daha samimiyim. Yani şöyle düşünün, ben arkadaşımla mesajlaşıyorum. Üçüncü kişi de benim arkadaşımın yanında, yani yüz yüze. Şimdi bu esnada o kişi mesajı diğer arkadaşıma gösteriyor. Bak diyor işte bana diyor işte gelemeyeceğim dedi. Canı evde oturmak istiyormuş diyor. O arada mesajda bir şey daha sormuştum yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da şey demiş işte burada bir şey sormuş, ona da cevap vermeyeceğim demiş. Yani aslında sinirlenmiş bana. Ve belki aslında hastayım deseydim bu karşımdaki kişi de hani yani şey gibi bu acıma mı denir artık ya da yani hastayken de bir şey denmez ayıp olur diyerek aslında bu tepkisini vermesini önleme ihtimali varken birden olay mesajına cevap vermeyeceğime döndü. Şimdi bu arada bana okey diyor sadece, bana hiçbir şey söylemiyor ama arka planda bu olanları ben o üçüncü kişiden birazcık öğrenmiş oldum. Aslında tam da bu sebeple birçok yerde biz halen daha hastayım gibi bahanelere sığınmaya devam ediyoruz. Ancak bu geçici olarak günü kurtarmamızı sağlasa da sınırlar konusunda bir ilerleme sağlayamamamıza sebep oluyor. Ve hatta biraz daha olaylara geniş çerçeveden baktığımızda direkt yalanla ayakta tutulan bu iletişimin gerçekliği ve tabanında da sevginin yarılıp almadığı sorgulanabiliyor. Bahsettiğim kitapta da aslında bunu şu şekilde ifade etmiş. Diyor ki doğruyu söylemeniz terk edilmenize yol açıyorsa zaten sevinmiyorsunuzdur demektir. Şimdi tabii bu cümleyi ilk duyduğumda biraz şey düşündüm yani biraz fazla değil mi? Hani cümlenin neyi desem böyle tonu pek hoşuma gitmemişti aslında. Çünkü baktığınızda karşımızdaki kişi hani bizi seviyor olabilir ancak kendi sınırlarını koyma ve başka sınırlara saygı duyma konusunda bir şeyleri öğrenememiş ve bu konuda yol alması gerekiyor olabilir. O yüzden bu cümleyi biraz yumuşatırsak şöyle söylemek istiyorum aslında. Birileri sınırlarınızı anlamak ve saygı göstermek yerine gitmeyi tercih ediyorsa aslında burada sevgisinin gerçek olup olmamasından bağımsız zaten kalsaydı da size zarar verecek bir yerde duruyor olacaktı. O yüzden karşımdakine ve öğrendiği sevme biçimine dönük bir yorum yapmak yerine biraz olayı işte kendi varlığımın ve huzurumun sorumluluğunu almak olarak bakmaya çalıştım aslında bu cümleden sonra. Zaten hani konu şeye dönüyor çünkü ilk cümleyi söylediğimde şeyi hatırlatmıştı bana. Hani zaten giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Çevirmeye de gerek yok konuyu. O yüzden onu birazcık daha böyle kendi adıma yorumlamış oldum. Peki örnekler üzerinden sınırlar hakkında kafamızda aslında birazcık fikirler oluşturmaya çalıştım. Biraz da bu sınırları öğrendiğimiz evrelere, aslında çocukluğa gitmek istiyorum buradan. Yine okuduğum kitapta şöyle söylüyor. Bir çocuk diyor 3 yaşına kadar şu mesajları alabilmiş olmalı. Birincisi, duygusal olarak başkalarına bağlanma yeteneğini kazanmak ancak öz bilincini ve ayrı birey olabilme özgürlüğünü yitirmemek. İkincisi, sevgi kaybetme korkusu olmadan uygun bir dille hayır diyebilmek ve sonuncusu da başkalarından gelen hayır yanıtını kabullenebilmek. Kabullenebilmek ancak onlardan duygusal olarak uzaklaşmamak. Şimdi insanın şey diyesi geliyor. Yani biz bu zaten bu üçünü 3 yaşına kadar öğrenebilecek kapasiteye gelebilmişsek tamam olmuşuz biz yani. Direkt bize verin yetişkin kimliğimizi diyesi geliyor insanın. Zaten kitapta da şey diyor. Bu maddeleri gören bir arkadaşım bunları 3 yaşına kadar mı yoksa 43 yaşına kadar mı öğrenmesi gerekiyor diye. Arkadaşı da aynı şekilde tepki göstermiş. Tabii ki şöyle de bir durum var. Hani öğrendin, öğrenemedin, geçmiş olsun da değil. Ondan sonra bir ergenlik dönemi var, genç yetişkinlik var, genç olmayan yetişkinlik var. Ama tabii hayat çizgimizde yaş almak bir şeyleri öğrenme imkansız hali getirmiyor. Ancak göstermemiz gereken çabayı artırmamıza neden olabiliyor. Orada da şöyle bir umutlu taraf var. Küçüklükte öğrendiğimiz şeyler aslında daha çok bize öğretilenler. Çünkü o zaman hani dur açıp bir kitap okuyayım, neymiş bu sınırlar demiyoruz. Hatta ergenlikte ve hatta genç yetişkinlikte bile demiyoruz. Ama yetişkinlikte öğrenmemiz kolay olmasa da çevremizde bir şeyleri bize gösterenler, öğretenler olmasa da biz araştırıp ayaklarımızın daha yere bastığı bir yerden bir şekilde kendimize öğretmeye çalışabiliyoruz, çabalayabiliyoruz. O yüzden de hani kendimizden umudu kesmeyelim. Şimdi burada ilk sınırları öğreneceğimiz 3 yaşına kadar olan dönemde ne oluyor? Biraz ona bakalım. Biraz ona bakacağım kitaptan da araştırdığım kadarıyla. Onu kitapta 3 evreye ayırmış. Diyor ki ilki yumurtadan çıkma. Şimdi bu yumurtadan çıkma denilen ilk kısımda çocuk annem ve ben aynı kişi değiliz öğreniyor. Yani bebekler aslında yaşamlarının ilk 5 ila 10 aylık süreçlerinde önemli bir değişiklik yaşıyorlar. Bu da annem ve ben aynı kişiyiz fikrinden annem ve ben aynı kişi değiliz fikrine doğru değişen bir süreç. Bebekler bu dönemde anneden ayrılarak dış dünyaya ilgi duymaya başlıyor. Hatta bu dönemlerde çocuklarıyla daha çok bağımlı ilişki kuran anneler hayal kırıklığı yaşayarak çocuklarının ilgisinin sürekli anne üzerinde olduğu zamanlara aslında geri dönmek istedikleri örneklerle de karşılaşıyormuş doktorlar. Hatta bağımlı anne çocuk ilişkisini çok üst seviyede yaşayan bir film izlemiştim. Sırf anne çocuğu onu büyüyünce terk etmesin diye yıllarca çocuğunu ilaçlarla yürüyemez hale getiriyor. Ve ona bakmaya başlıyor ki böylece çocuk anneye olan bağımlılığını sürekli sürdürecek. Ve böylece anne de kendini sürekli olarak işe yarar hissedecek. Belki bu çok uç bir örnek gelebilir. Evet, ama hafif versiyonlarını da evden ayrılan çocuğunu suçlu hissettirme adına sevgi örtüsü altında kurulan cümlelerde görebiliyoruz aslında. Sen şimdi bizi terk ediyorsun demek. Evde yediğin önünde, yemediğin arkandaydı. Rahat battı değil mi? Biz de yaşlanmaya başladık ya, iyice bakalım. Kim artık yardım edecek bize gibi gibi. Şimdi buna yenik düşerek bu bağımlı ilişkiyi besleyen evlatlar daha sonra kendi evliliklerinde bazı sorunlar yaşayabiliyorlarmış. Örneğin bir aile kurmuş olan kişi kendi ailesinden çok daha çok ebeveynleriyle vakit geçirmesi gibi örnekler de mevcutmuş. Yani belki her aile çocuğunu ilaçla yürüyemez hale getirmiyorsa da ruhen kanatlanıp uçamama haline getiriyor mudur düşünmek gerekiyor. İlk evre olan yumurtadan çıkma evresinden sonra gelen ikinci evrede deneyim kazanma. Yani her şeyi yapabilirim evresi. 10 aylıktan 18 aylığa kadar süren bu süreçte bebekler yürümeyi ve kelimeleri kullanmayı öğreniyorlar. İlk evre olan yumurtadan çıkma evresinde aslında bebek yine dış dünyaya ilgi duyuyor ancak anneden destek almaya devam ederken bu her şeyi yapabilirim evresinde yürümekle de birlikte artık istediği şeylere daha kolay ulaşabildiğini fark edip bunları büyük bir coşkuyla deneyimliyor. Hatta bu büyük coşkuyu kuyruklarını bu yaş dönemi çocuklara kaptıran bazı kedilerin dramında izleyebilirsiniz. Burada yine yürümekle de birlikte farklı şeyleri yapabilme kabiliyetini keşfeden çocuğun öğrenmesi gereken bir sınır daha var. Ve bu sınır aşırı kısıtlayıcı ebeveynlerin her şeyi kısıtlaması sonucu veya aşırı serbest bırakarak yıkıp dökmesine izin vermesi sonucu çocuk sınırları farklı şekilde öğrenebiliyor. Şimdi burada doktorların da bizlere söylediği çocuğun eğlencesine ortak olmaya çalışarak her şeyi kısıtlamaktan uzak dururken yıkıp dökerek zarar verdiği bir noktaya geldiğinde de müdahale göstererek sınırlar için uygun mesajlar verilebilir diyor. İkinci evreye olan bu evrede de bazı mesajları alan çocuğun geldiği üçüncü evrede her şeyi yapamam emrisi. Bu evreyi okuyunca ben şey demiştim, hani çocuk artık anneyi Konya'yı gördü sonunda. Fakat bu dönemde anneyi Konya'yı aslında anne baba görüyormuş. Şimdi bu evrede 18 ay ile 3 yaş arasındaki evre bu. Ve bu dönemde çocuk çok itirazcı, sinirli ve kızgın oluyor. Şimdi peki bu öfke bize burada neyi anlatıyormuş? Aslında öfke burada çocuğun sınır oluşturma çabasındaki araçlarından biri. Çocuk burada öfkesini kullanarak kendisiyle başkası arasında bir sınır oluşturmaya çalışıyor. Hatta bu dönemde hayır kelimesi çok sık kullanmasının sebeplerinden biri de bu. Tabii tüm bu öfkeyle kalan ebeveyn hani ben kafayı yemeden ne yapmalıyım sorusu için de aslında buradaki çaba çocuğun hayır mesajının yanlış karşılık bulmaması. Yani örneğin çocuk hayırına karşı bir duygusal uzaklaşmayla cezalandırılmayacak ki çocuk ileride hayır dersem sevilmem mesajıyla yetişkin döneminde herkese evet diyerek gerekli sınırları koyamayan bir birey olmasın. Ebeveynin buradaki bir diğer görevi de çocuğunun kendi sınırlarını öğrenmesine yardımcı olurken bir başkasının sınırlarına da saygı duyma konusunu da öğretmek. Burada da mesela şöyle olabiliyor. Eğer ebeveynin hayır yanıtına karşılık öfke veya ağlama krizlerinin sonucunda çocuk ebeveyninin hayırını evet'e çevirebildiğini fark ettiğinde bunu normalleştirerek bu başkasının hayırı ile koyulan sınır ihlalini aşmaya başka şekillerde de hayatı boyunca devam ediyormuş. Çocuk gelişimiyle ilgili şeyleri okurken hep şeyi düşünürüm, yani çocuk yetiştirmek o kadar incelikli bir şey ki. Şimdi ben burada konuşuyorum, teoride yazıyorum, yazılanları okuyorum, sizlere anlatıyorum ama bir çocuk annesi çıkıp da ya sen benim neler çektiğimi nereden bileceksin diyebilir. Kolay olmadığı zaten en başta bize verilen yanlış mesajlarla ve bunun acı sonuçlarıyla kendi hayatlarımızda görüyoruz en önce. Mükemmel ve kusursuz ebeveynlik diye bir şey olmadığının da farkındayız. Ancak burada mesele çocuk yetiştirme gibi bir sorumluluğu alan bireylerin bir şekilde okunanları, yazılanları araştırıp belki zamanında bize öğretilememiş şeyleri de kendi donanımımıza ekleyerek iyi bir ebeveyn olma yolunda elimizden geleni yapmak olabilir. Şimdi tabii ki bu sınırları öğrenme konusu 3 yaşından sonra da bitmiyor dediğim gibi. Verdiğimiz her mesajla bunu pekiştirmeye ve öğretmeye devam ediyoruz. Bu evre sadece kritik evrelerden belki ilki denebilir. İşte bu tüm bu evrelerin sonucunda biz bir şeyi yanlış öğrendiğimizde de sınırlar konusunda sorun yaşıyoruz. Çünkü daha önce belki de koymaya çalıştığımız sınırlarda bir şekilde suçluluk, sevgisizlik, onay eksikliği, öfkeye hedef olma, bencil olduğumuzu düşündürülme gibi korkularla karşı karşıya kalmamız bize bu sınırlarımızı tekrar koyarsak aynısını yaşarız korkusuyla bizi bu noktaya getiriyor. Şimdi bu korktuğumuz şeylerin tabii ki gerçekleşebilme ihtimalleri var, yani gerçekleşebilirler. Gerçekten sınır koymak için yaptığımız bir harekette kızgınlıkla, terslenmeyle karşılaşabiliriz. O yüzden sınır koyma süreci aslında gerçekten bir motivasyon ve bazen de destek isteyen bir süreç. Terapi ve çevremizde gerçekten koyduğumuz sınırlara saygı duyabilen kişilerle sınırlarımızı inşa ettiğimiz alanlar yaratmaya çalışılabilir ve yine bunlarla aslında motivasyon desteği alabiliriz. Şimdi hemen bu noktada başta acı görünen ama uzun vadede işe yarayan bir örnek vermek istiyorum. Bundan yaklaşık 4-5 yıl önce sürekli olarak yaptığı ve uzun yıllardır canımı sıkan bir konuyla ilgili yine bana suçlayıcı bir ifadeyle gelen bir yakınıma tepkimin sonunda gösterebilmiştim. O an o kişiyi kaybetme riski yaşadım. Hatta direkt bana bir cümleyle hayatımdan çıktığını dahi söylemişti. Ve onun üzerine ekstra bir şey söylemedim. Ve tabii ki çok üzülmüştüm. İşte sınırları koyarken hani zorlu süreçler geçirebiliriz dediğim kısım aslında tam burası. Bu arada ben bunları yaşarken sınırlar üzerine daha önce düşünmemiştim bile. Yani bilinçli olarak hani dur ben şu ilişkiye bir sınır koyayım, bu iş böyle olmayacak dediğim bir durum da yok. Sadece hani çok belli zaten bir sınır işgali yaşamışım ve bu öfkeye dönüştüğü için bir şekilde tepkimi gösterdim sonunda. O yüzden hani bilinçli olmadığım için belki aynı dönemde ben de başkalarının sınırlarını görmekte muhtemelen zorlanıyorumdur veya bir sınır ihlal ettiğim dönemler elbette vardır. Ama tabii ki bir şekilde büyüyoruz ve öğreniyoruz. Şimdi bu hikayemde de öfkeme sahip çıkmakla ilgili verdiğim tepki sonucunda aslında karşı tarafa sınırımı çizebileceğim bir savunma yaşamıştım. Ve aylar boyunca da bu kişiyle konuşmadık. Ve zaman içerisinde yeniden hani ufak diyaloglarla başlayan iletişimimiz şimdi benim adıma daha huzurlu diyebileceğim başka bir yere evrildi. %100 mükemmellikten bahsetmiyorum ama en azından o ilk başlardaki bunaltıcılığı yok. Şimdi aradan daha sonra birkaç yıl daha geçince de hatta şey fark ettim. Aslında bu suçlayıcı ifadelerini o kişi hayatında kullanmaya devam ediyordu. Yani sadece bunları bana kullanmayı bırakmıştı. Çünkü değişim ve sınır koyma çabası içerisinde olan bendim. Ama karşımdaki kişi bu sınırı koruyamayanlara karşı yine aynıydı. Bu durum maalesef o kişi için üzücü olsa da günün sonunda benim açımdan iyi sonuçlanmıştı denilebilir. Şimdi bu hikayede öfke kelimesini kullandım ve aslında öfke insanların bizim sınırlarımızı ne zaman ve ne şekilde ihlal ettiklerini anlamamız için çok güzel bir araç. Şimdi sınırlar oluşturmaya başladığınızda bu sınırları korurken aslında ilk adımdır bizim hissettiğimiz öfke. Örneğin 3 hafta önce tatil için İstanbul'a gittim. Daha önce İstanbul'u hatta Türkiye'yi görmemiş biriyle gittiğim için biraz turist rehberi tadında. Ama kendim de turist olarak hissettiğim için harika bir tatil oldu. Ama o harika tatilde öfkelendiğim bir yandan bahsetmek istiyorum. Mısır Çarşısı'ndayız. Hani niye diye sormayın. Turist rehberliği yapıyorum demiştim. Yani tabii ki bana sorsanız 5 yıl İstanbul'da yaşamış biri olarak Mısır Çarşısı'na gitmezdim belki. Ama talep olunca ben de turist olmaktan keyif alınca hani bir turist ne yapar listesini takip etmeye karar verdim. Şimdi eğer sınırlarınızı koyma konusunda alıştırma yapmak istiyorsanız gerçekten Mısır Çarşısı'na gitmeniz yeterli arkadaşlar. Yani sadece kafanızı kaldırıp herhangi bir ürüne bakarken anında gelen satıcının o sizin üzerinizde uyguladığı her türlü satış stratejisinden sonra bir de Mısır Çarşısı'ndan çıkıp Eminönü balıkçılarını ziyaret ederseniz orada da sınırınız omuzunuzda beliren gel abi, gel abi gel abla diyen bir elle darma duman nasıl oluyor gayet iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi ben bunları arkadaşlarıma anlattım da tabii işte ekonomi belli, onlar da günü kurtarma çabasında işte veya bazı müşteriler de ilgi alakayı seviyor gibi yorumlar aldım. Haklı tarafları vardır, onları bir kenara bırakıyorum. Ama benim odaklanmak istediğim yer aslında orada öfkelendiğim şeydi. Çünkü tamamen aslında bana göre olmayan bir şey ve benim sınır olarak koyduğum bir şey. Yani benim sınırlarım diyor ki birincisi sen bana asla dokunamazsın ve ben bununla karşılaştığımda elbette bir sınır ihlali nedeniyle öfkem devreye giriyor. Burada hani şiddetin ve kavga sahnelerinin iyice arttığı son zamanlarda yanlış anlaşılabilir. Şöyle söyleyeyim, öfkemize sahip çıkmak derken hani şöyle bir güzel kavgamızı yapıp sınırımızı koruyalım değil mesela. Hani öfkemizi fark edip bizi rahatsız eden şeyi insani ölçülerde dile getirmek. Onu da bir dipnot olarak düşeyim. Ama burada öfkenizle kendi sınırlarınızı nasıl görebileceğinize dair bir örnek olarak anlattım bu kısmı aslında. Artık bölümün yavaş yavaş sonuna geliyorum. Yavaş yavaş da değil aslında sonuna geldim. Sınırlar konusunda aslında konuşulacak gerçekten çok şey var. Birçok örnek var. Hatta bu kitap bile zaten içerisinde birçok şey barındırıyor. Okumak isteyenler için dediğim gibi açıklama kısmında da yazacağım. Yani sınırları 3 yaşından yetişkin zamanlarımıza kadar çeşitli örneklerle anlattığım bu bölümde ilk cümlemi tekrar sorarak bölümü sonlandırmak istiyorum. Kendinizi hiçbir şeye evet deyip sonra tam da o şey yüzünden sinirlenirken buldunuz mu? Belki o öfke size bir şeyler diyordu.